Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Pınar'ın kaynağından sohbetimize devam edeceğiz. Bu sohbet 245. sohbetimiz olacak inşallah. Bu sohbette de siz değerli kardeşlerimden gelen talepleri karşılamaya gayret edeceğim. Şimdi birinci soru Hüseyin Köksal Bey'den geldi. O kardeşimiz özetle Bakara suresinin 187. ayetini topyekün yazmış. Uzun bir ayet biliyorsunuz. Orada demiş ki karşılıklı beraberce oruç tutma gecesinde kadınlarınıza cinsellikle ilgili sözler, cinsel ilişki size helal kılındı. Onlar sizin için bir giysidir. Siz de onlar için bir giysisiniz. Ayeti tamamen yazmış. Soruyu da hemen yapıştırmış arkasından. Selam Hakkı Bey. Oruç geceleri serbest olan ki cinsel ilişki ve refes diyoruz bunun orijinal ifade o Kur'an'daki. Neden haç günlerinde yasak? Ya da haç günlerinde kastedilen nedir? Teşekkür ederim. Sorusu bu. Şimdi değerli kardeşimize hani iyiden iyiye tam Kur'an'dan anlayacağı tarzda ki Kur'an'ı da iyi anladığını tahmin ettiğim bir kardeşimiz. Şimdi buyurduğu gibi Bakara 197. ayetinde haç ibadeti sırasında refet yasak. Kavga yasak, şu yasak, bu yasak. Hani biz ona ihram diyoruz. İhramlaştırma, ya haramlaştırma yani normal şartlarda helal olan şeyler haç döneminde insan kendisine yasaklar. İhramın anlamı bu. Bu da refes diğer zamanlarda ve oruç günlerinin, oruçlaştığımız günlerin gecelerinde de serbest olmasına rağmen haç döneminde neden tümüyle yasak? Gündüzünde de yasak, gecesinde de yasak. Neden yasak diyor? Bunu sormuş kardeşimiz. Evet. Sıyamda yani oruçlaşmada Cenab-ı Hak 187. ayette biliyorsunuz orucu Ramazan ayına tahsis etmişti. Önce gecesiyle gündüzüyle ayın tümüydü. Fakat Rabbimiz gecesini istisna etti. Gecesinde yersiniz, içersiniz, cinsel ilişkide bulunursunuz diye geceyi istisna etti, serbestleştirdi. Ama haçta öyle bir şey yok. Haç günlerinde şöyle A'dan Z'ye kadar gecesiyle gündüzüyle şimdi bu refes dediğimiz cinsel ilişki ve kötü sözler yasak. Şimdi bu niye? Ramazan ayı yani oruç Ramazan ayında tahsisli idi. Şimdi hac ise eşhuru yani haram aylar, yasak aylar diye Cenab-ı Hak burada bunu şey yaptı. Ve onu da malumat, eşhur malumat dedi, bilinen aylar dedi. Ki bu Araplardan kalma haram aylarında aynı şeyleri kabul etti. Ve böyle haccın bu aylarda olmasını istedi. Ama el haccu eşhur malumat dediği zaman bir şey var. Şimdi en az 3 ay. En azından 3 ay. Şimdiki gibi 2 günlük, 3 günlük, 10 günlük, 5 günlük bir hac söz konusu değil. Hac biliyorsunuz İbrahimleşme. Orada ilahiyat eğitimi alma. İlahiyat eğitimin neticesinde İslami Allah'ın kurallarını koy, Allah'ın koyduğu kuralların uygulaması için bölgesel, yöresel, evrensel kıyam etme, başkaldırı. Evet, kalkışma, dünyaya meydan okuma. Bu. Ama önce orada ne var? Öğrenim, eğitim, Arafat var. kurslar, dershaneler, mektepler oluşacak. Sonra da oradan hadi dersler bittikten sonra Meşar-ı Haram denilen bölgede şuurlanma, bilgilenme ve neticede ultimatum. Bütün insanlığa bir kalkışma. Dünyanın düzeninin daha adil olması için, paylaşımın daha adil olması için, refahın aynı olması için, insan haklarının tam olması için bir kalkışım. Kaç bu? Bu da bakın aylar süren bir ibadet. Şimdi yani 3 günlük, 5 günlük bir ibadet değil. Şimdi burada birkaç noktayı tam iyi anlayacağınızı sanıyorum. Şimdi önce Ramazan ayının refesidir diyelim. Oruçlaşan, sıyam yapan kişiler nerede yapar? Normal hayatlarında bulunduğu kentte, köyde, kasabada yaparlar. İşe güce gidip şey yaparlarken geceyi nerede geçirirler? Evet, Ramazan ayında sıyamı uygulayanlar nerede geçirirler? Evlerinde. Muntazam evleri var. Kapıları, pencereleri, perdeleri vesaire her şeyiyle mükemmel evleri var. Orada geçirirler. Ve cinsel ilişki için herhangi bir tedirginlikte yaşamazlar. Doğal. Her zamanki olduğu gibi normal aile hayatını evlerinde geçirirler. Ramazan ayında da. Ama şimdi gelelim hacca. Hac günleri hac evde yapılan bir şey değil. Uzaktan yakında Müslüman olan, Müslüman olmayan, Yahudi, Hristiyan, deist, ateist dünyadan toplanacak. Ve bunların ibate ve iaşe yani geceleme ve geçim, gıda işlerinde Müslümanlar karşılayacak. Dünyanın bir müst tarafından gelecek. Yat yabancı. Kimse kimseyi tanımıyor. Hem Allah rızası için gelmişler, orada toplanacaklar. Herkes birbiriyle yani kardeş değil, akraba değil, uzaktan yakından ama İslam adına, iman kardeşliği adına orada dünyanın her tarafından insanlar toplandı. Kimseyle bilişim, taarruf vesaire falan şey söz konusu değil. Evet ve hac nerede uygulanacak? Böyle hani şimdiki gibi Mekke'nin sağına soluna Kabe'nin şeyine böyle hani bilmem gökdelenler, rezidanslar, milyarlık şeyler, 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller de mi olacak? Böyle bir hac yok. İbrahimleşme dedik. Allah oraya hani Alim suresinde kimin gücü yeterse oraya gitmeli diyor. Neden? Orada İbrahim'in makamı var diyor. İbrahim'in ayak izi var, İbrahim'in eğitimi var, İbrahim ne yapmış, ne etmiş orada var, orada onları yaşayacaksın, sen de İbrahim olacaksın diyor. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde bastonları yok, öyle bir haç yok. Nerede? Arafat dediğimiz koca alan. Oralarda İslam'da öyle. Küçük küçük, grup grup dershaneler olacak. Aynı asker takımı gibi. Bölükler olacak, takımlar olacak, taburlar olacak, alaylar olacak. Orada bu eğitim böyle olacak. Hayat nerede geçecek? Tamamen arazide geçecek. Arazide nerede olacak? Arazide çadırlarda geçecek. Ve bu eğitim süresi içerisinde bu böyle devam edecek. Şimdi aklen bir düşünelim. Yat yabancı. Böyle. Hayır. Değil mi? Orada Müslüman kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz de var hacca gelmiş. Onlara da özel uygulamalar var vesaire. Bunların içerisinde bu eğitimler şey yaparken şartlar gereği, ortam gereği refes uygun olur mu olmaz mı? Onu bir düşünelim. Evet. Refes yani orada o ortamda eğitim ortamında, o şartlar içerisinde hani düşünülür mü? Sağlıklı insanlar yine düşünür cinsel ilişki, ama eşi orada mıdır, değil midir, değil mi? Oradaki bayan tabii nikahsız, darbepez cinsel ilişki olmayacağına göre o var mıdır, yok mudur, başka bir şey midir? Kim kiminle yatıp kalkacak? O da belli olmadığından dolayı bu şartlar çerçevesinde, yani tekrar edeyim, haç sarısında herkes karı koca da orada olmadığına göre, böyle diyelim, bu şartlar içerisinde refes cinsel ilişki bu kadar süre içerisinde çadır ortamında, açık arazide vesairede uygun olur mu olmaz mı? Düşünelim. Evet. Haç dediğim gibi birkaç günlük şey değil, şimdiki uyguladıkları gibi. Onun haçla bir ilgisi yok. Ona ben çöl turizmi diyorum. Ya bir memleketin başka memleketçe de sömürülmesi falan diye de tabir ediyorum. Evet, böyle olunca haç günlerinde gecesiyle gündüzüyle refes uygun olmaz, makul de değildir. Evet, bu kardeşimize cevabımız bundan ibaret. Şimdi bir diğer kardeşimiz şöyle bahsetmiş, öyle demiş, onu da belirtelim. Selam Hakkı Bey. Evet. Ve aleyküm selam. Şimdi burada Hakkı Bey, ıssız yerlerde iman eden ne demek? Teşekkür ederim. Evet, bu kadar. Şimdi bu nereden çıktı diyecek olursanız, şöyle söyleyeyim. Ben bunun geldiği yeri de açıkça söyleyeyim. Şimdi Kur'an'ımızın değişik yerlerinde, surelerde gaybde Rahman'a haşyet duyma, öyle başladık. İlk defa burada bu konuyu öyle geçti. Daha sonra da gaybde iman faslı geldi. Şimdi burada yani gaybde Rahman'a haşyet duyma demek, genellikle şu anda meal ve tefsirlerde de çoğunu yanlış olarak göreceksiniz. Başta Bakara suresinin ayetinde yu'minune bil gaybi diye ifade var ya, onu gaybe iman ederler derler. Öyle değil aslında. Gaybde de iman ederler. Burada da ilk eta şeyini söyleyeyim. Gaybde Rahman'ı haşyet duymak. İlk şeyi böyle başladı bunun Kur'an'ımızdan. Evet, gaybde haşyet duymak iki noktası var. Gayb, tenha yer demek. Yani görünmeyen, bilinmeyen dedik ya, o öyle. Yani şimdi ben şimdi hangi ortamdayım? İşte bir evimin ikamet ettiğim yer benim için gayb değil. Gayet meşhur. Herkes beni görür, herkes bilir. Ama ben beni tanımayan bir yere gidersem, orada yaşarsam, orada da Allah'a karşı aynen haşyet, yani sevgi, saygı, ürperti duyar mıyım, duymaz mıyım? Gerçek müminler duyar. Yani böyle ortamı değiştirdiği zaman bilinip tanındığı yerden bilinmeyen, bilinmediği, tanımadığı bir yere geçtiği zamanda da aynı imanı koruyup aynı kulluğu yapıyorsa sorun yok. Ama bazı insanları görürsünüz veyahut da duyarsınız da veyahut da bu televizyonda, gazetelerde falan haber olur. Yaşadığı bölgede çok dindar bir adam iken bir daha bakmışsın tanımadığı bir yerde kumar oynarken hani görülmüş, basılmış, haber olmuş. Veyahut da bilmem nerede Ramazan ayında Cuma günü böyle hani fuhuş çetesiyle basılmış şey yapmış veyahut da öyle fuhuş içerisinde tanımadığı yerde ölmüş. Böylelerinde görürsünüz, duydunuz yani. Bunun çok somut örnekleri var. İşte bunlar ne? İşte toplumda iyi gözükürken Gayıpta tanınmadığı bilmedikleri yerde ne iman ne de Allah'a karşı saygı, haşyet. İşte Kur'an'ımızda bu ifade bunları ifade eder. Bir. İkincisi, gayıpta Rahman'a haşyet duymanın bir yönü daha var. Hiçbir zaman için suç işledikleri zaman, ya Allah nasıl olsa Rahman, nasıl olsa Gafur, nasıl olsa hani Settar uyup ayıpları örten, Gafur, Rahim falan filan, nasıl olsa affeder deyip günah işlemez. Bir yönü de bu. Şimdi konuyu şeye getirelim diyelim buradan. Bakara suresindeki hani ilk girişinde Elif Lam Mim'den sonra hani yu'minune bil gayb der müminleri. Gaybda da inanırlar. Yani kimsenin görmediği, bilmediği, tanınmadığı yerlerde falan var ya, kesinlikle inançlarını korurlar. Müminliğini her yerde gösterirler. Şimdi burada gaybe iman ederler dedikleri zaman, gaybe diye yaptıkları zaman nasıl olsa Allah'ı görmüyorlar. Allah gayb. Cennet gayb. Cehennem gayb. Öyle mi? Hesap görmek gayb. Geçmiş gayıp, gelecek gayıp, onu da tamam öyle ona da inanırlar. Yok o demek değil. Allah bir defa gayıp değil yani. Evvel ez-zahiru vel-bâtın. El-evvelu vel-âhiru vel-zahiru vel-bâtın. Tamam hadi suresinin başında bir görün. Yeryüzünden ne kadar nesne varsa zerreden küreye yani atom altı maddeden ta evrene kadar hepsi Allah'ın zahirliğini de gösterir. Evet, tüm sıfatlarıyla onu gösterir. Allah'a iman, gaybe iman değildir. Onu da burada belirtelim yani, onu şey yapalım. Buradaki konu ne diyecek olursak, bu Bakara suresindeki bu ifade, yani ıssız yerlerde iman eden ifadesi, biz onu B'yi hani şeysinin zarf için aldık. Ki böyle bir çok daha bunun Kur'an'da uygulamaması var. Mesela B harfinin fi anlamında kullanılması. Mesela size birçok yerde Allah yardım etti. Bedir'de de dediği zaman bir Bedir'dir. Fi Bedir demez. Yani onun örneğini de vereyim. Yani bazı şeyler var. Hemen böyle dört gözle beklerler. Şunun ağzından bir böyle şey çıksa, yanlış şey çıksa da bir eleştirsek diye falan da onu da burada belirteyim. Şimdi bu neye öyle? Onu da belirteyim. Bu ayetlerin devamında yani Bakara suresinin 202'den 5'ten sonra 6'ya geçtiğiniz zaman hani orada şey var. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum vemlem tunzirhum la yu'minun var ya o bölümünde. Orada İşte gayıpta inananlarla gayıpta, şuhutta, ortada inanıp da gayıp durumuna düştükleri zaman yani orada ne var? Münafıklar şey yaparken şöyle şey yapayım o ayet grubunu size şey yapayım burada onu daha iyi anlarsınız. İnsanlardan bir kısmı da inanan kişiler olmamalarına rağmen bakın, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Senin benim yanımda ulu ortada böyle derler. Allah'ı ve inanmış kimseleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar sadece kendilerini aldatırlar da bilincinde ermezler. Onların kalplerinde hastalık var. Onların zihniyetleri bozuktur da Allah onlara hastalığı artırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı da onlar için acı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde kargaşa çıkarmayın denildiğinde de biz ancak düzelten kimseleriz derler. Dikkatli olun, müminlere uyarın. Şüphesiz onlar kargaşa karışıklık çıkaranların ta kendileridir fakat bilincine ermiyorlar. Ve onlara İnsanların inandığı gibi inanın denilince biz O aklı ermezlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Dikkatli olun, şüphesiz onlar aklı ermezlerin de ta kendileridir. Velakin bilmiyorlar. Onlar inanmış kimselere rastladıkları zaman da inandık derler. Kötü niyetli elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında şeytanlarıyla ise şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz sadece Allah'a edenleriz derler. Gördünüz mü? İki ayeti burada şey yaptığınız zaman önce toplumun içerisinde herkesin yanına inandık derler. Ama kendi adamlarıyla baş başa kaldıkları zaman ne derlermiş? Onlara da kötü niyetli elebaşlarına yani şeytanlarına, orada şeytan diye geçer orijinalinde, baş başa kaldıklarına şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz sadece alay edenleriz. Tenhaya, gayba düştükleri zaman iman, miman yok ortada. Ve evreni bozmak için, çevreyi bozmak için, insanları bozmak için ellerinden gelen ne varsa yaparlar. Evet. İşte gayb de iman da bu demek. Yani her halükarda, yerde, gökte, evde, damda, bir tek başına kaldığında, değişik ortamlarda vesaire vesaire her yerde inancını sabit tutarlar. Korkuda da, sevinçte de her zaman şey bunlar mümin. Evet. Şimdi bir başkasına geldik sorunun. Evet, burada bu kardeşimiz de bize Olga Poyraz bize bunu iletti. Ama o da demiş ki bu soru bir ateistten bana geldi. Yardım eder misiniz usta diye şey yapmış. Evet kardeşim, o konuyu da açıklayalım. Diyorlarmış ki goya ateistler. Hani derim ya ateist ateist denir de şöyle söyleyeyim. Ateist olmak mümin olmaktan 1.000 kat daha zor diyorlar. Ama işte görüyorsunuz işte ortaokul çocuğu ben ateistim diyor. Lise çocuğu ben ateistim, deistim diyor falan filan. İşte böyle şeyler işte çocukluk çağında. Yani büyükler de zaten 50'sine 60'ına şeyler. Allah 1.000 sene ömür verse kendisini inkar edebilirse, inkar et diye, ateist ol diye izin verse bile 1.000 sene insan gayret etse, sırf bu şey ömrünü hasretse yine ateist falan olamaz. Böyle onu da belirtmiş olayım. Bunlar hani yeni herkesin kendini ispat etmek için, ispat vücut etmek için ortaya attıkları şeyler. Ama bu konu, yani ateist sözcüğünü açtım da şimdi. Bu konu, bize iletilen konu bizim açımızdan ve Kur'an açısından ciddi bir konu. Bakın kardeşimiz ne iletmiş bize. O da hani ateistler böyle düşünüyor, konuşuyor, böyle paylaşıyor diye şey yapmışlar. Şöyleymiş. Lut peygamberin yaşadıklarıyla ilgili Hud suresi ile Hıcır suresinde olayların anlatım sırası aynı değil. Bir. Hıcır suresindeki anlatımda misafir gelen elçilerin ne amaçla geldiklerini söylemesi ve Lut peygambere yol göstermeleri şehir halkının kapıya gelmesinden öncedir. Pasajda şeyden dediği doğru. Tamam. Hud suresinde ise misafir gelen elçilerin kendilerini Allah'ın elçileri olarak tanıtması ve Lut peygambere yol göstermeleri şehir halkının kapıya gelmesinden sonradır. Evet. Bu kardeşimiz de bunu bize böylece iletmiş. Şimdi burada değerli dostlar ve değerli kardeşlerim, hepinize şunu şey yapayım. Oradaki pasajda yani Hicr suresindeki anlatımla Hud suresindeki anlatımın arasında tabii ki fark var. Ama bu çelişki falan filan diye ifade edilmez. Oradaki ifadede istinaf sanatı diye bir sanat vardır. Şimdi istinaf sanatı diye bir sanat vardır. Yani şöyle anlatayım. Surenin birinde elçiler gelir. Elçilerin geldiğini haber alan o sapıklar, cinsiz sapıklar hemen Lut'un kapısını çalarlar. Orada o elçileri kendilerine teslim etmelerini isterler. Ve Nuh onlarla mücadele eder. Ve sonra elçiler de oraya geliş amaçlarını ehlini al sen buradan git. Bunlar helak olacaklar falan filan tarzında da ona bilgi verirler. Bir. Ötekinde önceden Nuh'a sen ehlini buradan al kendini kurtar diye anlatılır. Sonradan da o sapık toplumun elçilere ve hani Lut'a gelmelerini sonradan anlatır. Ve bağlacıyla dikkat edin. Yani iki anlatım arasında böyle bir fark var. Bu pasajın yani birbirinden farklı ötekinde iki tane pasaj haline verilmiş ya onun anlatımına istinaf diyoruz. Arap edebiyatında çok vardır. O cümlelere de böyle cümleyi müstenife denir edebiyatta. Şimdi müstenife ne demek? Onu anlatayım. Müstenife bir konunun açığa kavuşturulması için kurulmuş cümle demek. Müstenifenin masdarı istinaftır. İstinaf deyince aklınıza bir şey geldi mi? Herhalde gelmiş olması lazım. İstinaf. Şu anda yani 3-5 senedir de memleketimizde istinaf kullanılır oldu. Çok eski hukukta var da bir hukuk terimi olarak geçer. İstinaf mahkemeleri diye bir mahkeme vardır. Bu istinaf mahkemeleri şimdi onu şey yap. İstinaf sözcüğünün anlamı onu şey yapayım. Baştan başlamak, yeniden başlamak, sözün başlangıcı demek. Hukuk düzeninde hukuku bir terim olarak alt mahkemenin verdiği hükme razı olmayıp üst mahkemede yeniden yargı talep etmek demektir. Yani daha önce görülmüş davanın böyle belirli noktalarının açıklığa kavuşturulması için yeni dava açmak demektir. Bunu da yani öne sürmek diye de yeni delillerle, yeni şeylerle açıklamak diyebiliriz. İstinaf sözcüğü de tuhafınıza gider. Kökü burun sözcüğüdür. Burun. Enf. Oradan gelir. Her şeyin önü demek. Yeni şeylerin böyle ortaya konması demek. Şimdi bu edebiyatta şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle roman okumayan yoktur içinizde. Herkes roman okur. Bu aynı zamanda Arapçadan, Kur'an'dan alınmış bir de romanda kullanılan tekniktir. Şimdi romanda biliyorsunuz bölüm bölüm vardır. 3-5 sayfa, 10 sayfa, 15 sayfa bir bölüm vardır. O bölümü okuduğunuz zaman orada bir olaydan bahseder, olaya değinir ama o olayın daha önce romanda anlatımı yoktur. Okuyan adam o romanı, bu burada böyle onun da olması lazım der. Aklına takılır. Ya burada hani diyelim ki bu konudan bahsediyor ama bu adam romanında buraya kadar bunu yazmadı ki gibi düşünür. Ha, ondan sonraki birkaç bölüm sonra romancı konuyu ona döndürür. O defa onu da açıklar. Şimdi burada da İşte cümleyi müstenife dediğimiz şey bu. Ha bunu sadece romanlarda değil, filmlerde de görürsünüz ki. Bir film izlersiniz, filmde bir şey vardır. bir olaya değinir. Ama film 3 sene evvelle, 5 sene evvel çocukluğa falan geri götürülür. Orada o olayı da seyrettirilir. Ondan sonra devam eder. O arada seyrettirilen bölüme işte müstenife denir Arap edebiyatında. O burada da kardeşimizin dediği yerde de hani o şeyde müstenife'de önce hani Lut peygambere elçiler, hani doktor elçiler diyorum da, onlar çocukların ehlini, iman edenlerini al, buradan uzaklaş derler. Ondan sonra da oraya geldiler diye o geçmişteki neden onu aldırdı, neden oradan gitmelerini istediler falan bölümünü de sonraki işte bu istinaf cümlesinde verilir. Bu bir edebi sanattır. Öyle bir farklılık, yani zamansal bir olay değil, bir anlatım tarzıdır. Onu da hani burada değişik bir şekilde de yani sizi bilgilendirmiş oldum. Yani onu söyleyeyim. İstinaf özellikle hani ne derler? Şimdi görülen bir dava var ama hükme razı olunmamış taraflar. Efendim burası istinaf mahkemesine gidelim de o arada kalmış ayrıntıları yeniden gündeme getirelim. Davası bu. Bu istinaf demektir. Ve şu anda da bu Türkiye'de de uygulanmaktadır. Şimdi bir diğer soru daha burada şey yapayım. Şimdi soru şöyle. İntihar konusu olmuş. Hocam merhaba. Ben sizin yazılarınızı yeni okumaya başladım. Onun için belki soracağım konu daha önce açıklanmış olabilir ama ben yine de özel bir durum olduğu için soracağım. İntihar eden insanların ahiret yaşantısı, günahı kısacası anlamışsınız ne demek, ne olabileceğini öğrenmek istiyorum. Çünkü bizim hep bildiğimiz en büyük günahlardan olduğu ve gerçekten çok olumsuz bahsedildiği için hep kafamızda sonsuz işkence ve acı. Ama ben bir de sizin bu konudaki durumunuzu öğrenmek istiyorum diyor. Evet, şimdi intihar sözcüğü daha önce bunu birkaç defa da ben dillendirdiydim hatırlıyorum yani birkaç televizyon şeyle falan. Şimdi böyle hani intihar normal olarak intihar sözcüğü nahır boğazlamak, deve kesme anlamında gelir biliyor musunuz? Bunu da belirteyim. Ama şimdi deve keserek değil de şimdi kişinin mesela silahla, açlıkla, ilaçla, zehir içmeyle, yangına uçuruma atlama vesaire gibi şeylerle kendisini öldürmesine intihar denir. Şimdi İslami açıdan ele alırsak biliyorsunuz şöyle söyleyeyim. Şimdi Cenab-ı Hak kendinizi öldürmeyin der. Bir. Nisa 29'da kendinizi öldürmeyin. Bir. Diğer nokta işin gerçek tarafı insanın bedeni kendi malı değildir. İnsan malını, mülkünü, evini, damını satar, yakar, yıkar falan filan ama beden kendine ait değildir. O bir emanettir. Allah onun canını taşısın diye dünyada işte maddeden, taştan, topraktan, işte tuzdan, değişik maddelerden biliyorsunuz kimyasallardan oluşumu kendisine teslim edilmiş bir emanettir. Şimdi şöyle bunu anlatayım. Burada intiharın iki tane şekli var. Bir bilinçli intihar var. Bilinçli. Yani adam bir şey yapar, bu kendini korkar, hayattan korkar, gelecekten korkar. Böyle kendisine güvenmediğinden dolayı bilinçli olarak intihar eder. Bu suçtur. Yani ha bir başkasını öldürmüş, ha kendisini öldürmüş. Ha, onu söyleyeyim. Ha. Peki bunun hani dünyada ahirette dünya cezası olmuyor zaten kendisi ölmüş, öldürmüş. Ahirette şey o Allah'a ait. Kimse Allah'taki yani Allah'ın vereceği kararı uygulamayı falan filan kendisi vermeye kalkmasın yani. O Allah'a ait. Şimdi bilinçsiz intiharlar vardır. Bilinçsiz. İnsan şuurunu kaybeder, ne yaptığını bilmez. Yani hukukta da öyledir. Hani mesela ne diyeceksin? Hani Sarhoşların bile bilinçsizliğinden dolayı hani cezaları mahkemelerde hani farklılaşıyor bilinci olmadığından diyelim. Bunakların ki ayrı bir şey oluyor falan filan işte böyle. Bilinçsiz şeylerde ise intihar o intihar edenin suçu değildir. Onun çevresindekilerindir. Anasınındır, babasınındır, oğlunundur, kızınındır, eşinindir. Hani çevresinindir, mahallesindeki muhtarındır, ilgilenmeyen, tedavisiyle ilgilenmeyen, kamu yönetiminindir vesaire falan. O da dediğim gibi bilinçsizlerde de yine suçtur ama suç ve ceza şeye gelmez yani. İntihar edene olmaz bilinçsizde. Onun çevresindeki, onu o duruma iten ve o durumdayken ona yardım etmeyen kişi ve kuruluşlara aittir. Evet, bu sohbeti de burada keselim. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir sohbette buluşmak üzere.